Ayrım 5, Sarıkamış Dramı, Altekin Müderrisoğlu, sayfa 39. Aşiret alaylarının dağılması için Rus topunun patlamasına gerek kalmıyordu çoğu zaman. En küçük bir tehlike yeterliydi. Kürt Kalmaz köyünde konaklayan bir alay gece yarısı atılan birkaç tüfek sesiyle paniğe kapılmış, Ruslar bastı diye atına binen savuşmuştu. Sonradan aşiret erlerinin yaptığı yağma ve çapulculuktan bıkan 3-5 köylünün Kürt Kalmaz'ın dışına çıkarak köye doğru kuru sıkı birkaç el ateş edip düşman baskını havası yarattıkları anlaşılmıştı. Bir başka aşiret alayı geceyi Kerinkar köyünde geçirmek istemiş, köylüler silaha sarılarak ateş açmış. ''Sizden öncekiler köyümüzü yağma ettiler, kapımızı kırıp ocakta yaktılar, sizin de yapacağınız odur.'' diye köye sokmamışlardı. Köylülerin direnişini kıramayan alay geri dönmüş, kargaşalıktan yararlanan erler subayların özel eşyalarını da çalarak kaçmışlar, alay dağılmıştı. İhtiyat Süvari Kol Ordusu Komutanı Fazıl Paşa'nın geçen hafta 3. Ordu Komutanı'na yazdığı rapor disiplin açısından tam bir yüz karasıydı. Aşiret erlerimiz çevrede yağma edecek bir şey bulamayınca kendi bölük ve alay subaylarının eşyalarını çalmaya başlamışlardır. Kolordu karargahını bunların kötülüklerinden korumak için bana 50 nizamiye yani düzenli ordu süvarisi göndermenizi dilerim. Ve 17 bin süvariden oluşan kolordu, Ruslarla doğru dürüst bir çarpışmaya girmeden günden güne erimiş, geride 700 süvarilik bir kuvvet kalmıştı. Yarbay Aziz Samih, kolordunun durumunu sık sık İstanbul'a Enver Paşa'ya bildirmiş, elde kalan 700 süvarinin de kaçmasını önlemek için bunları 3. Ordunun süvari birlikleri arasına katmayı önermişti. Fakat Enver Paşa başka havadan çalıyor, yalnızca adı kalan kolorduya Kafkasya içlerine dalmasını, demir yollarını bozmasını, Rus ordusunu arkadan vurmasını ve Kafkasya'da ayaklanmalar çıkartmasını emrediyordu. Bundan bir hafta önce geçen bir olayla Enver Paşa'nın Kafkasya'da ayaklanmalar çıkarılması yolundaki emri arasındaki bağlantı Yarbay Aziz Samih'i acı acı düşündürüyordu. 7 Kasım günü İhtiyat Süvari Kol Ordusu karargahı Çullu köyünde konaklamıştı. Lapa lapa kar yağıyordu. Aziz Samih köy evinin penceresinden dışarı bakınca beyaz bir tül gibi görüşü perdeleyen kar yaprakçıkları arasından 3 gölgenin geldiğini görmüştü. Yaklaşınca bunların sivil giyimli birkaç kişiyle bir subay ve bir er olduğu anlaşılmıştı. Kol ordu komutanı Fazıl Paşa'yı görmek istiyorlardı. Fazıl Paşa gelenleri tanımıştı. Şeyh İbrahim Reşit ile Binbaşı Ali Rıza, üçüncü ise bunları hizmetine verilmiş bir erdi. Fazıl Paşa şeyhi ve binbaşıyı odasına almış, onlarla uzun uzun konuşmuştu. Kimdiler, ne için gelmişlerdi? Fazıl Paşa'dan başka bilen yoktu. Sonra işin aslı anlaşılmıştı. Enver Paşa Şeyh İbrahim Reşit'e bol altın para vermiş, binbaşı Ali Rıza'yı da yanına katarak Kafkasya'da ayaklanmalar çıkarması için göndermişti. Fazıl Paşa'dan Kafkasya'nın yollarını, izlerini, oradaki Azeri, Çerkez, Gürcü, Abaza Türklerinin ileri gelenlerini tanıyan ve hatırı sayılır kişileri yanlarına katmasını istiyorlardı. Fazıl Paşa Çerkez asıllıydı. Yanında birçok Çerkez süvarisi bulundurur, konuğu eksik olmazdı. Bu özelliğinden yararlanarak yardım istiyorlardı. Fazıl Paşa istedikleri adamları hele bir yanlarına versin, gerisi kolaydı. Kafkasya'da Rus ordusunun gerisinde ayaklanma çıkarınca Kafkas Türkleri geriden, 3. Ordu önden saldıracak, iki ateş arasında kalan Ruslar yok edilecekti. Böylece Kafkasya yolu açılmış, oradaki Türkler kurtarılmış olacaktı. Yarbay Aziz Samih biraz kurcalayınca bazı gerçekleri ortaya serince hayaller teker teker yıkılıvermişti. Birincisi Fazıl Paşa'nın yanındaki ve çevresindeki Çerkezlerin tümü Anadolu'da doğmuşlardı. 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı sırasında Kafkasya'dan göçen Çerkezlerin oğulları, torunlarıydılar. Hiçbiri Kafkasya'ya gidip görmüş değildi. Orada kalan yakınları, akrabaları ile 36-37 yıldır bir bağlantıları yoktu. İkincisi Osmanlı İmparatorluğu güzel Çerkez ve Gürcü kızlarını saraya cari olarak almanın dışında yüzyıllardır Kafkasya'daki Türklerle ilgilenmemişti. Kafkas Türkleri zaman zaman Rus egemenliğine karşı çıkmışlar ama Osmanlı'dan yakınlık görmemişlerdi. Şeyh Şamil bir avuç kuvvetle 1834 yılında ayaklanmış, 1859 yılına kadar tam 25 yıl Çarlık ordularıyla yiğitçe dövüşmüştü. Osmanlı yine kılını kıpırdatmamıştı. Hele tarihe Kırım Savaşı olarak geçen 1854-1856 Osmanlı-Rus Savaşı sırasında İngiliz ve Fransızlarla birlikte Kırım'a çıkartma yapılmışken Rus tümenleri karşısında bulunan Şeyh Şamil'e yardım etmek akla bile gelmemişti. Osmanlı'nın tutumu özgürlük savaşçılarını gücendirmiş, giderek ağır baskı altında kalan Şeyh Şamil teslim olmak zorunda kalmıştı. Kafkasya'da ayaklanma çıkartmak her şeyden önce bir örgütlenme işiydi. Birbirinden ayrı topluluklar biçiminde, birbirinden uzak yerlerde yaşayan Türk soyundan Azeri, Çerkez, Gürcü, Abaza, Çeçen topluluklarını bir ülküde toplamak gerekiyordu. Çoğu ayrı dilleri konuşan, tek ortak yanları Müslümanlık olan bu topluluklarda Türklük bilincini yerleştirmeden, aralarında bir kültür birliği kurmadan sonuç alınamazdı. Ayaklanma için gizli örgütlenme, silahlanma ve bu toplulukların hem kendi aralarında hem de Anadolu ile haberleşmelerini sağlayacak bir ağ gerekliydi. Bunların hiçbiri yoktu. Kafkasya yüzyıllardır Osmanlı İmparatorluğu için bir kapalı kutuydu. Bu kutunun biraz aralanması yolunda en küçük bir çaba gösterilmemişti. Şimdi Enver Paşa'nın bol altın para verdiği bir şeyhin tılsımlı eliyle kutu birden açılıverecek, elinde silahla işaret bekleyen Kafkasya Türkleri hemen ayaklanıverecek ve Rus ordusunu arkasından vuruverecekti. Yarbay Aziz Samih bu gerçekleri teker teker ortaya koyunca Şeyh İbrahim Reşit adım adım gerilemiş, en sonunda baklayı ağzından çıkarmıştı. Para kazanmak için bu işe girmişti Şeyh ve Enver Paşa dağıla dağıla birkaç yüz kişi kalmış bir kolordu iskeletine Kafkasya işlerine dalma, cebini doldurmak isteyen din örtüsüne bürünmüş bir açık göze ayaklanmalar çıkartma görevi veriyordu. Yarbay Aziz Sami Enver Paşa'nın bu çapraşık mantığının nerelere dek süreceğini merak etmeye başlamıştı. 5 Kasım 1914 Genelkurmay Haber Alma Şubesi Müdürü Binbaşı Kazım Karabekir, Enver Paşa'ya bu sabah sözlü raporunu verdikten sonra şu soruyu da karşılaştı.
Kazım, Kaşım'daki beyazlığın Cihangirlik belirtisi olduğunu söylüyorlar, sen ne dersin?
Dipnot, Cihangir dünyayı ele geçiren, bütün ülkeleri fetheden kişi. Binbaşı Kazım Karabekir şaşırmıştı. Enver Paşa'nın bir kaşında bir santim kadar beyaz kıllar vardı. Aslında pek hoş olmayan bir görünüş veren bu beyaz kılları, Cihangirlik belirtisi olarak yorumlayan dalkavuklar türemiş, bunu halk arasında da yaymışlardı. Şimdi Enver Paşa inanmış bir biçimde hem de cihat ilan edildiğinin ertesi günü bunun sözünü ediyordu. Binbaşı Kazım Karabekir geçen yıl olan bir olayı anımsamaktan kendini alamadı. Balkan Savaşı'ndan sonra Enver Paşa'yı Beşiktaş'taki evinde ziyarete gitmişti. Enver Paşa'nın yanında başka ziyaretçiler olduğu için alt kattaki bekleme odasında beklemeye koyulmuştu. Odada tanımadığı bir Alman'la yalnızdı. Dipnot, Ali İhsan Sabis anılarında bu Alman'ın Osmanlı ordusuna girerek Trablusgarp Savaşı'na katılan Üsteğmen Bentheim olduğunu belirtir. Duvarda Napolyon'un bir resmi vardı. Masanın üstünde de küçük bir Napolyon heykeli bulunuyordu. Alman eliyle resmi ve heykeli göstererek ''Burada Napolyon, orada Napolyon'' yani üst katı işaret ederek ''Yukarıda da bir Napolyon'' demişti. Enver Paşa'nın Cihangirlik tutkusu ve Napolyon kompleksinin kökeninde kendi yaratılışı kadar sürekli yüzüne gülen talihinin ve hızlı yükselişinin rolü vardı. Enver Paşa 1881 yılında İstanbul'da doğmuştu. Babası devlet memuruydu. İlkokuldan sonra Manastır'daki askeri ortaokul ve lisede okudu. bu okullarda pek parlak öğrenci olarak gözükmedi. İstanbul'daki harp okulu yıllarında göz doldurmaya başlamış, harp akademisini ise ikincilikle bitirmişti. 1902 yılında kurmay yüzbaşı olarak yine manastırda kışla yaşamına başladı. Makedonya dağlarında devlete meydan okuyan Rum ve Bulgar çeteleriyle çarpışmakla geçen bu yıllarda yüzbaşı Enver Bey gözü pek bir subay olarak dikkati çekiyordu. Dağlarda vuruşurken Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküşünü de gözüyle görüyordu. Selanik'teki gizli örgüt İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne katılması bugünlere rastlar. Örgütün amacı meşrutiyeti kurarak ve çöküşü hızlandıran kamu kesimindeki yolsuzlukları ortadan kaldırarak devleti güçlendirmekti. Örgütün genel merkezi Selanik'teydi. Manastırda kuvvetli bir grubu vardı. İngiltere Kralı 7. Edward ile Rus Çarı 2. Nikolas 19 Haziran 1908'de Estonya'nın Reval kentinde buluştular. Dipnot şimdiki adı Tallinn'dir. Aralarında Makedonya'daki huzursuzluğu ve dolayısıyla Osmanlı İmparatorluğu'nun sorunlarını konuştukları öğrenilince Makedonya'daki Türkler ve gizli örgüt biraz abartarak haberi yaymaya başladılar. Reval'de Osmanlı İmparatorluğu'nun paylaşılmasına karar verildi. Dipnot: Reval'de alınan kararlarla ilgili resmi belge mevcut değildir. Ancak Irak'ın İngiltere, İstanbul ve Boğazlar'ın Rusya'nın nüfuz bölgeleri olarak kabul edildiği, Osmanlı sınırları içinde yaşayan Hristiyanlara özerk yönetim sağlanmasının düşünüldüğü anlaşılmaktadır. Bu durumda imparatorluğun dolaylı olarak uzun vadede paylaşılması söz konusudur. İttihat ve Terakki Cemiyeti Manastır grubunun kararıyla ilk olarak örgütün içten inanmış üyesi Kolağası yani ön yüzbaşı Niyazi Bey 160 kişilik birliğiyle Resne'de baş kaldırarak dağa çıktı. İstanbul'daki hükümete ve saraya meşrutiyet ilan edilmesi için telgraflar çekti. Binbaşı Eyüp Sabri yanına aldığı bir kuvvetle Ohri'de baş kaldırdı ve ardından ayaklanmaları bastırmakla görevlendirilen ordu komutanı Mareşal Tatar Osman Paşa'yı bir baskınla tutsak alarak onunla birlikte dağa çıktı. İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin Selanik'teki merkezi de aktif olarak ortaya çıkmak istiyordu. Enver Bey'in eniştesi olan ve saraya bağlılığıyla tanınan Selanik Merkez Komutanı Nazım Bey bu konuda en büyük engeldi. Selanik Merkezi Nazım Bey'in öldürülmesine karar verdi. Bundan sonra olaylar hızla gelişir. Rütbesi binbaşılığa yükselen Enver Bey eniştesinin öldürülmesine yardımcı olmayı kabul eder. Bu sırada Enver Bey misafir olarak eniştesinin evinde kalmaktadır. Hazırlanan plan uyarınca Enver Bey bir akşam evin alt kat pencerelerinden birini açık bırakır. Eniştesini bir bahaneyle aşağıya getirir. Örgütün silah şorlarından Mustafa Necip pencereden içeri tabancayla ateş eder. Fakat Nazım Bey'i öldüremez yaralar. Cinayet girişimindeki rolünün gün ışığına çıkacağından korkan binbaşı Enver Bey kaçarak Tikveş'e gider ve bir köyde saklanır. Kolağası Niyazi ve binbaşı Eyüp Sabri Beylerin dağa çıkışları ve oralarda meşrutiyeti ilan etmeleri İstanbul'u şaşkına çevirir. Makedonya'daki subayların destekledikleri bu ayaklanmaları bastıramayacağını anlayınca Padişah Abdülhamit meşrutiyeti kabul etmek zorunda kalır. Meşrutiyetin ilanı bütün yurtta büyük sevinçle karşılanır. Artık Niyazi ve Eyüp Sabri Beyler hürriyet kahramanı olarak üne kavuşurlar. Gazeteler, halk hep bu iki kahramandan söz etmektedir. Örgütün Selanik'teki önderleri bunu çekemez, paniğe kapılır. Hemen bir önlem alınamazsa manastır grubu duruma egemen olacak ve Selanik'teki genel merkez ikinci planda kalacaktır. Bunun için Niyazi ve Eyüp Sabri Beylerden daha üstün bir hürriyet kahramanı olarak binbaşı Enver Bey'i ortaya çıkarmaya karar verirler. Enver Bey 42 gündür saklandığı yerden alınarak Selanik'e getirilir. Gizli örgütün üyesi yüzlerce subaydan hiçbir farkı olmayan binbaşı Enver Bey Selanik tren istasyonunda büyük bir törenle karşılanır. Enver Bey vagondan inerken gördüğü kalabalıktan ve sevgi gösterilerinden öyle şaşkına dönmüştür ki yanındakilere durmaksızın söylenir. Ben bir şey yapmadım, ben bir şey yapmadım. Bu sırada İttihat ve Terakki'nin önde gelenlerinden Yarbay Cemal Bey yaklaşır, kucaklar ve
"Enver, sen artık Napolyon oldun" der.
Ondan sonrası kolaydır. Örgütün sürekli propagandasıyla Niyazi ve Eyüp Sabri Beyler bir kıyıya itilir ve Hürriyet kahramanı Enver Bey bir yıldız olarak parlar. Bu arada Selanik merkezinden binbaşı Hafız Hakkı ve Yarbay Cemal Beyler de yaptıkları konuşmalarla Hürriyet kahramanı havasına bürünürler. Artık herkes Hürriyet kahramanı Enver Bey'den söz eder. Gazeteler onu yazar, örgüt onu meydanlarda konuşturur. Enver Bey padişah Abdülhamit'i ve sarayı hedef alan ateşli konuşmalar yapmaktan da çekinmez. Bir keresinde şöyle der:
"İstanbul'daki yönetimi biliyorsunuz. Binlerce insan hiçbir iş yapmadan binlerce lira alıyorlar. Hafiyelere, saray kölelerine binlerce lira veriyorlar. 10 yaşındaki çocuklara albaylık rütbeleri veriliyor. Halbuki sizin haliniz, bu başına buyruk yönetimi kaldıralım. Padişah Hazreti Peygamber'den akıllı değil ya. Peygamberimiz danışmadan iş yapmayın demedi mi? O danışmadan, tartışmadan hiçbir şey yapmazdı. Halbuki padişah 30 yıl önce toplanan Meclis-i Mebusan'ı, yani millet meclisini, dağıttı, kapattı. Şimdi biz gene bu meclisin toplanmasını, açılmasını istedik. Padişah her istediğini kendi keyfine göre yapmasın. Böyle olursa adalet olur. Adalet olan yerde de din olur."
Derken milletvekili seçimleri yapılır. Meclis-i Mebusan çalışmaya başlar. Padişahın seçtiği üyelerden oluşan Ayan Meclisi'nin de, yani Senato'nun da açılışı yapılır. Parlamenter yaşam başlamıştır. Aradan 4 ay geçer, İstanbul'da 31 Mart gerici ayaklanması olur. Din ve şeriat elden gidiyor diye bir takım yobazlar öne düşer, kışlalardaki askerleri kandırır, ayaklandırır. Yobazlar ve erler buldukları genç subayları öldürür, İstanbul'u ele geçirirler. Adana'da da Ermeniler ayaklanır. Hürriyet kahramanı binbaşı Enver Bey bu sırada Alman kültürünün ve göz kamaştırıcı çağdaş uygarlığının merkezi olan Berlin'de askeri ateşe olarak görevlidir. İstanbul'daki gerici ayaklanmayı bastırmak ve meşrutiyeti kurtarmak için Selanik'teki İttihat ve Terakki Cemiyeti üyesi genç subaylar Hareket Ordusu adıyla büyük bir kuvvet hazırlarlar, yola çıkarlar. Bunu öğrenen binbaşı Enver Bey Berlin'den trene biner ve İstanbul önlerinde hareket ordusuna yetişir. Onlarla birlikte İstanbul'a girer. Ayaklanma fazla güçlükle karşılaşılmadan bastırılır. Sorumlu sayılan Padişah Abdülhamit tahttan indirilir. Mehmet Reşat padişah yapılır. Adana'daki ayaklanmayı da Yarbay Cemal Bey bastırır. Ayaklanma 20 bin kişinin ölümüyle sonuçlanmıştır. Binbaşı Enver Bey artık fırsatları değerlendirmeyi öğrenmiştir. Hareket ordusunu düzenleyenler, yola çıkaranlar, İstanbul'a getirip ayaklanmayı bastıranlar yine bir kıyıya itilir. Meşrutiyeti kuran Hürriyet kahramanı Enver Bey bu kez meşrutiyeti kurtaran kahraman olarak öne çıkmayı başarır. Ünü her yana yayılır. Enver Bey Berlin'e görevi başına döner. Dönünce de saltanata ve saraya katılma hevesi yeniden kabarır. Gerçi Makedonya dağlarında Rum ve Bulgar çetecileriyle vuruştuğu günlerde saraydan bir kızla evlenerek padişaha damat olmak istemiş, saraydan yüz bulamayınca hevesi kursağında kalmıştı. Ama şimdi o Makedonya dağlarındaki adı sanı belirsiz bir yüzbaşı değildir. Hem ünlüdür hem de sarayı korkutacak kadar güçlü bir damat adayıdır. Saray hayır diyemez. Ne var ki sarayda evlenme çağında bekar kız da pek yoktur. Sonunda Enver Bey önce meşrutiyeti ilana zorladığı, sonra da tahttan indirdiği eski padişah Abdülhamit'in yeğeni Naciye Sultan ile evlenir. Nikah kıyılmıştır ama gelin 12 yaşında bir çocuktur. Bedeni evlenecek kadar olgunlaşmamıştır. Enver Bey henüz yüzünü bile görmediği nikahlısının büyümesini beklemek zorunda kalır. Binbaşı Enver Bey Berlin'deki yılları Almanca öğrenmekle, çocuk nikahlısına mektup yazmakla, Alman tekniğine ve ordusuna olan hayranlığını geliştirmekle geçirir. Kendisine yakınlık gösteren Alman Kaiseri Wilhelm gibi bıyık bırakır. Bıyıklarının iki ucunu yukarı doğru sivriltir ve mumlayarak dik durmasını sağlar. askeri manevraları izler, bal olarak atılır. 1911 yılı Eylül'ünde İtalya Trablusgarp'a, yani bugünkü Libya'ya saldırır. Trablusgarp Osmanlı toprağıdır fakat gözden çıkarılmış gibidir. İç düzeni korumakla görevli jandarma birlikleri dışında Osmanlı askeri yoktur. Saldırıdan sonra ise asker göndermek olanaksızdır. Zira tek yol deniz yoludur ve İtalyan savaş gemileri Akdeniz'i tutmuştur. Bir avuç yurtsever subay göz göre göre Trablusgarp'ın elden çıkmasına razı olmaz. Kimi Mısır, kimi Tunus üzerinden oraya gider. Yerli halkı silahlandırarak İtalyanların önüne dikilir. Enver Bey de Berlin'den Trablusgarp'a geçer. Umutsuz bir direnişe katılır ve yar bayrağı yükselir. Derken 16 Ekim 1912'de Bulgaristan, Yunanistan, Sırbistan ve Karadağ birleşerek Osmanlı İmparatorluğu'na savaş açarlar. Dört devletin yıllardır hazırlanan orduları karşısında Makedonya ve Trakya'daki Osmanlı orduları büyük bozguna uğrarlar. Makedonya elden çıkar, İstanbul'a doğru yürüyen Bulgar ordusu başkente 50 kilometre kala Çatalca önlerinde güçlükle durdurulur. 15 gün içinde Makedonya ve Trakya yitirilmiştir. Bulgarlar Edirne'yi kuşatmış alamamışlardır. Artık imparatorluğun uzak bir köşesi değil, başkent tehlikededir. Trablusgarp'ta çarpışanlar direnişi bırakıp İstanbul'a dönerler. Yarbay Enver Bey de döner. Düşmanlara kaptırılan Manastır ve Selanik'ten kaçarak İstanbul'a gelen İttihat ve Terakki önde gelenlerinin kafalarından bir hükümet darbesi geçtiğini anlar. Hemen öne fırlar, darbeyi kendisi yapacaktır.
5. ayının sonu. Sayfa 48.